Üçüncü ayrım. Ne oldu? Ceza verdiler mi? İvan, 20 değnek, dedi. İhtiyar başını iki yana salladı. Kötü yapıyorsun İvan, dedi. Hem de çok kötü. Ona değil kendine kötülük yapıyorsun. Onun sırtını paraladıklarını rahatlayacak mısın? Böylece bir daha yapmaz, dedi İvan. Ne yapmayacakmış? Senden daha kötü şeyler mi yapıyor sanki? O bana neler yapmadı ki, dedi İvan. Az kalsın kadını öldürecekti. Bir de beni yakmakla tehdit ediyor. Bunlar için ona teşekkür mü edeceğim yani? İhtiyar göğüs geçirdi. Sağlığın yerinde İvan, dedi. Dilediğin gibi gezip tozuyorsun. Bense yıllardır sobanın üzerinde yatıyorum diye her şeyi sadece senin gördüğünü, benim hiçbir şey bilmediğimi sanıyorsun. Hayır oğlum, bir şey gördüğün yok. Kin senin gözlerini kör etmiş. Hep başkasının günahını görüyor, kendinkini kulak ardı ediyorsun. Ne diyordun? O daha kötüymüş. Kötülük eden bir tek o olsaydı ortada kötülük kalmazdı. İki insan arasındaki kötülük sadece birinden mi çıkar? Kötülük iki taraflıdır. Onun yaptığı kötülüğü görüyorsun ama kendininkine gözlerin kapalı. Sadece o kötü olsa, sen hep iyi olsaydın ortada kin olmazdı. Onun sakalını kim yoldu? Tınazını kim dağıttı? Onu mahkemeye veren kim? Sadece onun yaptıklarını görüyorsun. Oysa sen de kötülük ediyorsun. Asıl fena olan da bu. Ben böyle yaşamadım oğlum. Sana da bunları öğretmedim. Biz ihtiyarlar onun babasıyla ben böyle mi yaşardık? Biz iyi komşulardık. Onları bitince karısı bana gelip, Furul amca biraz un verir misin derdi. Ben de gir ambara istediğin kadar al kadın derdim. Atlarını getirecek kimseleri yoktu. Ben de sana fırla vanka. Komşunun atlarını da getir derdim. Bir şeyim eksik olunca gidip ondan isterdim. Gordey amca, sende şu var mı? Bana şunu veriver derdim. O da al Furul amca derdi. Bizim zamanımız böyleydi işte. Siz de rahattınız o zamanlar. Ya şimdi? Geçenlerde bir asker Plevne'den bahsediyordu. Ne yani? Sizin kavganız Plevne'den beter mi? İş mi bu yaptığınız? Büyük günah yahu. Sen aile sahibi adamsın. Her şey senin sorumluluğunda. Peki ailendeki kadınlara, çocuklara ne öğretiyorsun? Küfür. Daha geçenlerde küçük Taraska, Arina teyzeyi sövüp sayıyor, annesi de dinleyip gülüyordu. İyi bir şey mi bu? Senden soracaklar bunları. Elini vicdanına koy biraz. Gereği var mıydı bunların? Sen bana bir küfür et, ben sana iki edeyim. Küfür savurayım. Sen bana bir tokat at, ben sana iki. Hayır oğlum. İsa bize bu saçmalıkları öğretmek için gelmedi yeryüzüne. Sana küfrederlerse susacaksın. Nasılsa vicdanları sızlayacaktır. İsa bize bunu öğretti işte. Biri sana tokat atarsa öteki yanağını çevireceksin. Hak ettiğini düşünüyorsa bir daha vursun. Fakat onun da vicdanı sızlar, sakinleşip seni dinler. İşte İsa bize bunu öğretti. Gururlanmayı değil. Neden susuyorsun? Söylediklerim yüzünden mi? İvan sesini çıkarmadan dinliyordu. İhtiyar şiddetli bir öksürük nöbetinin ardından sözlerine devam etti. İsa bize kötü şeyler mi öğretti sanıyorsun? Hep bizim için, bizim iyiliğimiz için uğraştı. Şu dünyadaki hayatını bir düşün. Komşunla aranda şu Plevne Savaşı başlamadan önce mi, yoksa sonra mı daha iyi yaşıyorsun? Sulh mahkemesine, bölge mahkemesine gitmek için harcadığın paraları hesapladın mı hiç? Kartal gibi oğullar yetiştirdin. Keyfince yaşayabilir, işleri büyütebilirdin. Ama elindeki avucundaki de gittikçe azaldı. Peki neden? Hep aynı sebepten. Gururun yüzünden. Çocuklarınla birlikte tarlaya ekine gideceğine ya düşmanını dava etmeye ya da dalavereci avukatların peşine koşuyorsun. Tarlayı zamanında sürmez zamanında ekmezsen toprak ana sonra sana hiçbir şey vermez. Bu yıl neden yulafın yok? Ekecek vaktin mi oldu? Şehirden gelip ekmeye fırsat mı buldun? Peki mahkemede ne kazandın? Boynuna yük sadece. Bak oğlum, sorumluluklarını hatırla. İşine bak. Çocuklarınla birlikte tarlanı, evini idare et. Biri seni gücendirirse Tanrı'nın emrine uy ve affet onu. Hem hayatın dertsiz kaygısız hem de vicdanın hep rahat olur. İvan susuyordu. Bak Vanya, şu ihtiyar babanı dinle. Hemen kır atı, koş arabaya. Mahkemeye git ve tüm şikayet dilekçelerini geri al. Sabah da doğruca Gavrila'ya git. Tanrı'nın izniyle onunla barış ve bize davet et. Yarın bayram. Semaveri hazırla. Bir şişe de yarımlık vodka al. Bütün günahlarınızı karşılıklı affedin. Kadınlarla çocukları da aynısını buyur. İvan derin derin iç geçirdi. İhtiyar doğru söylüyor diye düşündü. Ve birden yüreği hafifledi. Yalnız bu işi nasıl halledeceğini, nasıl barışacağını bilemiyordu. İhtiyar ne düşündüğünü anlamış gibi devam etti. Haydi git Vanya, erteleme. Kıvılcımı söndürmezsen ateşi zapt edemezsin. İhtiyar bir şey daha söyleyecekti ama yapamadı. Kadınlar saksanlar gibi bağırışarak içeri dalıp konuşmaya başladılar. Haber onlara kadar ulaşmıştı. Garvilo'nun değnek cezası aldığını ve evlerini yakma tehdidini biliyorlardı. Her şeyi öğrenmekle kalmamış, bunlara kendilerinden de bir şeyler ekleyip Otlak'ta Garvilo'nun ailesinin kadınlarıyla sövüşmeyi de becermişlerdi. Garvilo'nun gelinin onları sorgu yargıcı ile ürkütmeye çalıştığını anlattılar. Güya yargıç Garvilo'yu tutacakmış. Bütün iş değişecekmiş. Köyün öğretmeni de İvan aleyhine çara bir dilekçe hazırlamış. Her şeyi yazmış. Çalınan koşum çivisini, tahta ile bostanı bir bir anlatmış. Ve İvan'ın topraklarının yarısı Garvilo'nun olacakmış. İvan bunları duyunca yine öfkelendi ve Garvilo ile barışmaktan vazgeçti. Çiftçinin daima yapacak işi olur. İvan kadınlarla konuşmayı kesip evden çıktı. Harman yerine ambara uğradı. İşlerini bitirip dönerken güneş batıyor, oğulları da tarladan dönüyordu. Kış için tarlayı çift hatla sürmüşlerdi. İvan onları karşıladı, işleri sordu. Takımların yerleştirilmesine yardım etti. Kopmuş hamutu onarmak için bir kenara ayırdı. Sırıkları da ambara götürmeye niyetlenmişti ama hava iyice kararmıştı. İvan da bu işi ertesi güne bıraktı. Hayvanlara yem verdi. Taraska gece atları otlatmaya götüreceğinden kapıyı açıp atları saldı. Sonra da kapıyı kilitledi. Artık yemek yiyip yatayım diye düşündü. Kopuk hamutu alıp içeri girdi. Garvilo'yu da babasının söylediklerini unutmuştu. Fakat kapının kolunu tutmuştu ki çitin ardından komşusunun kısık sesle küfürler savurduğunu duydu. Cehennemin dibine gitsin, ölmeye layık, diyordu Garvilo. Bu sözler Ivan'ın komşusuna duyduğu öfkeyi canlandırmıştı. Durup Garvilo'nun küfürlerini dinledikten sonra eve girdi. Ateş yakılmıştı. Gelini köşede yün eğiriyor, karısı sofrayı hazırlıyor, büyük oğlu çarıklar için şerit yapıyor, ortanca oğlu kitap okuyor, Taraska da gece için hazırlık yapıyordu. Kulübenin içinde her şey iyi, sevinç doluydu. Yalnız kötü komşu olmasaydı. İvan öfkelenmişti. Kediyi sedirden itti. Tekne yerinde değil diye kadınları azarladı. Canı çok sıkılmıştı. Suratını asarak oturup hamutu onarmaya başladı. Fakat Garvilo'nun mahkemede savurduğu tehditler ve az önce kısık sesle söylediği ölmeye layık sözü bir türlü aklından çıkmıyordu. Karısı Taraska'nın yemeğini hazırladı. Taraska yemeğini yedi. Gocuğunu kaftanını giydi. Azığını alarak dışarı çıktı. Büyük abi onu geçirmek istedi. Ama Ivan kalkıp kendisi kapı önüne çıktı. Hava iyice kararmış, sert bir rüzgar çıkmıştı. Ivan verandadan inip oğlunun ata binmesine yardım etti. Tayı da arkalarından yolladı. Taraska'nın at üstüne köyün aşağısına gidişini, diğer çocuklara katılmasını izledi. Nal seslerinin havada erimesini dinledi. Ivan hemen eve girmeyip kapının önünde bekledi. Gavrilo'nun onunki yanınca canı da nasıl yanıyor görürüz. Sözleri diye homurdanışı aklından çıkmıyordu bir türlü. Kendi canına bile acımaz diye düşündü Ivan. Hava hem kuru hem de rüzgar var. Arkadan gizlice gelip ateşe verir ve kaçar. Bizi yakar bu canavar. Sonuna da paçayı sıyırır. Ama suçüstü yakalarsam kaçamaz. Bu buluş Ivan'ın öyle bir kafasına yatmıştı ki eve dönmeyip sokağa çıktı. Köşeyi döndü. Avlunun etrafında bir dolaşayım. Kim bilir neyin peşinde diye geçirdi içinden ve ses çıkarmadan yürüdü. Köşeyi döner dönmez çitin öbür başında bir şey görür gibi oldu. Hemen durup kulak kabarttı. Etrafa bakındı. Çıt çıkmıyordu. Sadece rüzgar söğüt yapraklarını kımıldatıyor, sazları hışırdatıyordu. Zifiri karanlıkta hiçbir şey seçemezken yavaş yavaş gözleri alışmıştı. Artık çitin köşesini, oradaki sabanı, damın saçaklarını görebiliyordu. Durup dikkatle baktı. Kimse yok. Bana öyle geldi herhalde, diye düşündü İvan. Yine de bir dolaşıvereyim. diyerek yine ses çıkarmadan ambar duvarı boyunca yürüdü. Öyle sessiz yürüyordu ki kendisi bile ayak seslerini duymuyordu. Köşeye varınca öbür uca baktı. Yine çitin yanı başında bir şeyin parladığını gördü. Yüreği çarpmaya başladı. Taş kesilmiş gibi durdu. Birden aynı yerde bir şeyler daha çok parladı ve sonunda açıkça gördü Ivan. Şapkalı bir adam sırtı ona dönük olarak çömelmiş, elindeki sap demetini tutuşturuyordu. Ivan'ın kalbi kuş olup kanatlanmıştı göğüs kafesinde. Geniş adımlarla adama doğru yürüdü. Kendi ayak seslerini bile duymuyordu yine. Artık elimden kurtulamaz, suçüstü yakalarım diye düşünüyordu. Ivan yetişemeden birden gittikçe aydınlanmaya başladı ortalık. O küçük kıvılcımlar değildi artık parlayan ve artık aynı yerde de değildi ateş. Sap demeti birden tutuşup parlamış, alevler çatıya ulaşmıştı bile. Gavlonun silüeti de iyice aydınlanmıştı. İvan bir atmacanın tarla kuşuna saldırması gibi atıldı topalın üstüne. Kıskıvrak yakalayacağım, bir yere kaçamaz artık diye düşünüyordu. Fakat topal onun ayak sesini duymuş olacak ki dönüp baktı ve her nasılsa tavşan gibi zıplayıp ambar boyunca kaçmaya başladı. İvan, kaçamazsın diye bağırarak adamın üzerine atıldı. Yakasından tutmak istedi ama Gavrilo elinden sıyrıldı. İvan da kaftanının eteğinden yakaladı. Etek yırtıldı. İvan yere kapaklandı. Tekrar ayağa fırlayıp "İmdat, tutun şunu!" diye bağırarak peşinden koştu. O da ayağa kalkmaya çalışırken Gavrilo kendi avlusuna yaklaşmıştı. Yine de İvan ona yetişti. Tam yakalayacaktı ki taş gibi sert bir şey hızla alnına çarptı. Gavrilo avludan bir meşe kazığı eline geçirmiş, İvan üstüne koşarken de var gücüyle alnına yapıştırmıştı. İvan deliye döndü. Gözlerinde şimşekler çaktı. Sonra da gözleri karardı ve devriliverdi. Kendine geldiğinde Gavrilo ortalıkta yoktu. Ortalık gündüz gibi aydınlanmıştı ve evinin olduğu yönden bir çıtırtı, bir uğultu geliyordu. İvan dönüp evine baktı. Ambarın arkasının da alev aldığını, rüzgarın ateş ve dumanla birlikte saman parçalarını evine savurduğunu gördü. Ellerini uyluluklarına vurarak haykırmaya başladı. ''Nedir bu kardeşler? Sap demetini alıp çiğneyeydim keşke. Nedir başıma gelen dostlar?'' Bağırmak istedi, soluğu kesildi, sesi çıkmadı. Koşmak istedi, bacaklarını güçlükle oynatabildi. Adım adım sendeleyerek yürüdü, yine soluğu kesildi. Durdu, soluk aldı, yine yürüdü. Ambarı donanıp yangın yerine gelinceye kadar yandaki ambarda büsbütün alev sardı. Evinin bir köşesiyle dış kapısı tutuşmuştu ve evden alevler fışkırıyordu. Avluya girecek yol yoktu. Büyük bir kalabalık toplandı ama bir şey yapamadılar. Komşular eşyalarını, hayvanlarını dışarı çıkarıyordu. İvan'ın evinden sonra Gavrilo'nun evine sıçradı yangın. Rüzgar şiddetlendi. Alevler sokağın öbür yanına geçti. Sonunda köyün yarısı yanmıştı. İvan'ın ailesi sadece ihtiyarı ve kendi canlarını kurtarabilmişti. Gece otlamaya götürülen atlardan başka bütün hayvanlar, tavuklar, eşyalar, arabalar, sabanlar, tırmıklar, kadınların sandıkları, ambardaki erzak, her şey yanmıştı. Gavrilo'nun ailesi ise hayvanlarla beraber bazı eşyaları kurtarabilmişti. Yangın bütün gece sürmüştü. İvan avlusunun karşısına geçip bakıyor ve sadece "Nedir başıma gelen dostlar? Sadece tutup çiğneyecektim demeti." diye mırıldanıp duruyordu. Fakat evin çatısı yanmaya başlayınca yangının içine atılıp yanan bir keresteyi yakaladı ve çıkarmaya çalıştı. Kadınlar onu görüp geri çağırdılar ama Berike onları aldırmadan keresteyi çekip çatıdan çıkardı. Sonra bir başkasını yakaladıysa da dengesini kaybedip alevlerin arasına düştü. Oğlu koşup onu alevlerin arasından çıkardı. İvan'ın saçı, sakalı, giysisi, elleri yanmıştı. Ama o hiçbir şey hissetmiyordu. Üzüntüden delirdi. Sesleri duyuldu kalabalıktan. Yangın sönmeye yüz tutmuştu. İvan ise yerinden hiç kıpırdamadan mırıldanıp duruyordu. Nedir başıma gelen dostlar? Ah bir söndürseydim o demeti. Sabahleyin muhtar İvan'ı çağırmak için oğlunu gönderdi. İvan amca, baban ölmek üzere, seninle vedalaşmak istiyormuş. İvan babasını bile unutmuştu. Çocuğun ne demek istediğini anlamamıştı. Ne babası? Dedi. Kimi istiyormuş? Muhtarın oğlu. Seni çağırtıyor. Vedalaşmak için seni istedi. Bizim evde yatıyor. Yürü gidelim İvan amca. diyerek elinden çekti. İvan onunla beraber gitti. İhtiyar evden çıkarılırken üzerine düşen samanlardan yanmıştı. Onu köyün öbür ucundaki muhtarın evine götürmüşlerdi. Orası yangından uzaktı. İvan babasının yanına geldiğinde sadece muhtarın karısıyla çocuklarını buldu evde. Herkes yangın yerine gitmişti. İhtiyar elinde bir mumla sedirde yatıyor, sürekli kapıya bakıyordu. Oğlu girince biraz kıpırdadı. Muhtarın karısı oğlunun geldiğini söyledi. İhtiyar oğlunu yanına çağırdı. İvan yaklaşır yaklaşmaz da şöyle dedi ihtiyar. Vanka, sana söylemiştim. Köyü kim ateşe verdi? O baba, dedi İvan. Onu suçüstü yakaladım. Gözlerimin önünde çatıyı yaktı. Tutuşturduğu saman demetini alıp çiğneyerek söndürseydim hiçbir şey olmazdı. İvan, dedi ihtiyar. Benim vadem doldu. Ölüyorum. Sen de bir gün öleceksin. Suç kimde? İvan bakışlarını babasına dikmiş susuyor, hiç cevap vermiyordu. Tanrı aşkına söyle, suç kimde? Ben sana ne demiştim? İvan bir anda kendine geldi ve her şeyi anladı. Burnunu çeke çeke şöyle dedi. Suç bende babacığım. Babasının yanında diz çöküp ağlamaya başladı. Affet beni babacığım. Hem sana hem Tanrı'ya karşı suç işledim. İhtiyarın elleri kıpırdadı. Mumu sol eline aldı. Sağ elini alnına uzattı. Haç çıkarmak istiyordu ama başaramadı. Şükürler olsun. Şükürler olsun sana Tanrım, diyebildi ancak. Sonra gözlerini tekrar oğluna çevirdi. Vanka, Vanka, ne var baba? Şimdi ne yapmalı? İvan gözyaşlarına engel olamıyordu. Bilmiyorum babacığım, dedi. Bundan sonra nasıl yaşayacağımızı bilmiyorum. İhtiyar gözlerini kapadı. Gücünü toplamak ister gibi dudaklarını ıslattı ve gözlerini açıp şöyle dedi. Yaşarsınız. Tanrı'nın izniyle yaşayacaksınız. Biraz sustuktan sonra gülümseyerek ekledi. Bana bak Vanya. Yangını kimin çıkardığını hiç kimseye söylemeyeceksin. Başkasına bir günahını örtersen Tanrı senin iki günahını affeder. İhtiyar mumu iki elle tutup göğsüne götürdü. Son kez nefes alıp verdi ve öldü. İvan Gavrilo'yu ele vermedi ve hiç kimse yangının sebebini öğrenemedi. Artık İvan'ın Gavrilo'ya olan öfkesi geçmişti. Gavrilo ise İvan'ın neden kendisini ele vermediğine şaşıyordu. İlk önce bu durumdan korkan Gavrilo yavaş yavaş alıştı. Erkekler ve kadınlar kavgayı bıraktı. Köy yeni baştan kurulurken iki aile aynı avluya yerleşti. Köy kurulunca İvan'la Gavrilo yine birbirine komşu oldular. Bundan sonra İvan'la Gavrilo tıpkı ihtiyar babaları gibi iyi komşular olarak yaşadılar. İvan Ştcherbakov babasının dediklerini, Tanrı'nın emirlerini asla unutmuyordu. Kıvılcımı söndürmeyen ateşi zapt edemezdi. Birisi ona kötülük ederse intikam almaya değil, arayı düzeltmeye çalışıyordu. Biri ona küfrederse aynı şekilde karşılık vermiyor, karşısındakini küfretmemeyi öğretmeye çalışıyordu. Kadınlara ve çocuklara da bunu öğretiyordu. İvan Ştcherbakov durumunu böylelikle düzeltti ve eskisinden daha iyi bir yaşam sürmeye başladı. Mum. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Matta. Bu olay derebeylik zamanlarında yaşandı. Her türden derebeyi vardı o zamanlar. Tanrı ve ölüm korkusu olan, insana merhamet etmeyi bilenler de vardı, hatırlamaya bile değmeyecek köpek gibi olanlar da. Fakat en kötüleri, çamurun içinden çıkmasına rağmen prens olmuş gibi davranan, toprak köleleri arasından yükselip amiri olanlardı. Herkes en çok onlardan çekiniyordu. Bir beyin çiftliğinde böyle bir kahya vardı. Köylüler bey için angaryada çalışıyorlardı. Toprak bol ve verimliydi. Su, çayır, orman hepsi vardı. Ve hem beye hem köylülere pekala yeterdi. Ama bey başka bir çiftliğindeki bir uşağı getirip onlara kahya yaptı. Kahya eline gücü geçirir geçirmez köylülerin tepesine bindi. Onun da bir ailesi, karısı ve evli iki kızı vardı. Epey de para biriktirmişti. Günaha girmeden rahatça yaşayıp gidebilirdi. Ama hırs dolu olduğundan günah batağına saplandı. Köylüleri angarya haricinde işe koşmaya başladı. Bir tuğla fabrikası kurdu. Kadın erkek ayırmadan herkesi ölesiye çalıştırdı ve tuğla ticaretine başladı. Köylüler Moskova'daki beye şikayete gittiler ama işe yaramadı. Bey Kahya'yı kovmadı. Köylüler de elleri boş döndü. Kahya köylülerin kendisini şikayete gittiğini öğrenince onları daha çok çalıştırmaya başladı. Köylülerin yaşamı daha kötü olmuştu. Köylüler arasında da güvenilmez insanlar vardı. Kahya'yı arkadaşlarını ihbar etmeye ve birbirlerini dolandırmaya başlamışlardı. Ahali arasında kargaşa çıktı. Kahya bu işe çok kızdı. Durum her gün biraz daha kötüleşiyordu. Halk kuduz vahşi bir hayvanmış gibi Kahya'dan korkmaya başlamıştı. Kahya köyden geçecek olsa ona görünmemek için herkes kurttan kaçar gibi saklanıyordu. Bunu gören Kahya daha çok kızıyor, iyice korkunç oluyordu. Dayakla, angarya ile herkesi canından bezdiriyor, köylülere yapmadığı eziyet kalmıyordu. Bazen onun gibi zalimlerin ortadan kaldırıldığı olurdu. Köylüler de bunu düşündüler. En cesurları bir köşede toplanıp konuştu. Bu canavara daha fazla katlanacak mıyız? Zaten mahvolmuşuz. Hem böylelerini öldürmek günah değildir. Paskalya'dan önce bir gün ormanda toplandılar. Kahya Bey'in ormanının temizlenmesini emretmişti. Yemekte şunları konuştular. Ne yapacağız şimdi? İliğimizi kemiğimizi kuruttu herif. Çalışmaktan canımız çıktı. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ne bize rahat veriyor ne kadınlara. Hoşuna gitmeyen en ufak şeyde hemen bize kusur buluyor. Sonra gelsin kırbaç. Semyon kırbacın altında öldü. Annesini zincire vurup öldürdü. Daha ne diye bekleyelim? İşte akşam gelip yine bağırıp çağıracak. Atından indirip bir balta darbesiyle işini bitirmeli. Götürüp bir yerlere gömeriz köpek gibi. Atını da suya salarız. Yalnız anlaşalım. Hepimiz birlik olmalıyız. Kimse ele vermemeli. Bunları söyleyen Vasile Mineyev'di. Kahya'ya kini hepsinden çoktu. Kahya her hafta sonu onu kırbaçlıyordu. Üstelik karısına zorla alıp kendisini aşçı yapmıştı. Köylüler aralarında anlaştı. Akşam üzeri Kahya geldi. Atıyla gelmişti. Ağaçları yanlış kestiler diye azarlamaya başladı. Ağaç yığını arasında bir ıhlamur ağacı da görmüştü. Ben ıhlamurun kesilmesini emretmedim. Hanginiz kesti bunu? Söyleyin çabuk. Yoksa hepinizi döverim. Ağacı kimin kestiğini öğrenmek için herkesi sorguya çekti. Sonunda Sidor'u gösterdiler. Kahya yüzü gözü kan içinde kalıncaya kadar Sidor'u dövdü. Az ağaç kestiği için Tatar Vasili de kamçıdan nasibini aldı. Sonra evine döndü Kahya. Karanlık çökünce köylüler yine toplandı. İlk konuşan Vasili oldu. Ah, ne biçim milletiz be. İnsan değil bildiğin serçeyiz. Karşı çıkacağız, karşı çıkacağız. İş başa düşünce herkesin ödü koptu. Serçeler de atmacaya karşı aynen böyle toplanıp teslim olmayalım, karşı duralım derler. Ama atmaca gelince hepsi korkup çalılara saklanır. Atmaca da canının istediğini yakalar. Sonra ortaya çıkar serçeler. Cik cik diye sayım yaparlar. Kim eksik? Vanka. Eh, şansı açık olsun. Hem bunu hak etmişti zaten. Siz de böylesiniz işte. Teslim olmayacağız diyorsanız olmayacaksınız. Sidor'u dövmeye başladığını üstüne atılıp işini bitirecektiniz. Teslim olmayalım, karşı duralım. Haydi oradan. Atmaca gelince çalılara saklandınız hepiniz. Böyle konuştukça konuştular ve Kahya'yı öldürmeye kesin karar verdiler. Paskalya haftasında köylülere bey için yulaf ekmeleri emredildi. Köylülere bu kadar da fazla geldi. Vasili'nin evinin arkasında bir toplantı yaptılar yine. Adam Tanrı'yı da unutmuş dediler. Böyle şeyler yapmaya devam edecekse gerçekten ölmeyi hak ediyor. Biz zaten mahvolmuşuz. Bu kez Pyotr Miheyev de gelmişti. Miheyev gayet uysal bir adamdı ve köylülere katılmıyordu bu konuda. Konuşmaları dinledikten sonra şöyle dedi. Büyük bir günah işliyorsunuz dostlar. Bir insanın canını almak ciddi bir günah. Bir ruhu yok etmek kolay. Peki sonra sizin ruhunuz ne olacak? Adam kötülük ediyorsa ediyor. Katlanmak gerek dostlar. Vasili bu sözlere kızmıştı. Sen de bir şey tutturmuşsun. İnsan öldürmek günahtır. Tamam, öldürmek günahtır, biliyoruz. Fakat iyi bir insanı öldürmektir günah olan. Tanrı bile böyle bir itin öldürülmesini emreder. İnsanları kurtarmak için kuduz köpekleri öldürmek gerekmez mi? Bu herifi öldürmemek daha büyük bir günah olur. İnsanların kanını döküyor yahu. Azap çekeceksek insanların iyiliği için çekelim bari. Çözülecek olursak hepimizi mahvedecek bu adam. Boş konuşuyorsun Mihiç. Peki İsa'nın yoğurtusunda çalışırsak daha küçük bir günah mı işlemiş olacağız? Yoksa sen çalışmayacak mısın? Mihiye, neden çalışmayayım dedi. Çift sürmeye yollanırsam giderim Ama kendi isteğimle gitmem. Tanrı da günahı kime yazacağını bilir. Kendim için konuşmuyorum dostlarım. Bize kötülüğe kötülükle karşılık vermemizi istese Tanrı bize böyle bir kanun gönderirdi. Ama o başka türlüsünü gönderdi. Sen kötülüğü yok etmek istiyorsun ama o senin içinde büyüyor. İnsan öldürmek kolay ama kan ruhuna da sıçrar. İnsan öldüren ruhu kanar. Kötü bir insanı öldürünce kötülüğü de yok ettiğini sanırsın. Sonra bir bakarsın ki yok ettiğini sandığın kötülükten daha beteri senin içinde büyüyor. Musibete boyun eğersen gün gelir musibet de sana boyun eğer. Köylüler anlaşamamıştı. Fikirler çatışıyordu. Bazıları Vasile gibi düşünüyor, bazıları da Piotr'a katılıp günaha girmemeyi, katlanmayı tercih ediyordu. Pazar günü Paskalya kutlandı. Akşam üzeri beyin adamlarıyla gelen muhtar, Kahya Mihail Semyon için emirlerini emretti. Ertesi gün bütün köylüler yulaf için çift sürmeye hazır olacaktı. Muhtarla beyin adamları bütün köyü dolaşarak herkese ırmağın ardında mı yoksa ana yolun kenarında mı çalışacağını bildirdi. Köylüler sızlanıp yakınsalar da karşı gelmeye cesaret edemediler ve sabah sabanları alıp çift sürmeye gittiler. Kilisede ayin için çanlar çalıyor, ahali her yerde yortuyu kutluyor, erkeklerse çift sürüyordu. Geç kalkan Mihail Semyonich ev işlerini denetledi. Ev halkı karısıyla dul kızı giyinip süslenmiş, uşağın biri onları çoktan ayine götürmüştü bile. Döndüklerinde hizmetçi semaveri ısıttı. Mihail Semyonich de onlara katıldı. Çaya oturdular. Mihail Semyonich çayını içtikten sonra çubuğunu yakıp muhtarı çağırdı. ''Ey, köylüleri yolladın mı?'' ''Yolladım Mihail Semyonich.'' ''Peki hepsi gitti mi?'' ''Hepsi gitti. Bizzat götürdüm.'' ''Tarlaya götürdün ama çift sürüyorlar mı? Git bir kolaçan et. Öğleden sonra benim geleceğimi de söyle. Her iki saban bir destyatını toprak sürmüş olacak. Hem de düzgün sürülecek. Boşluk bulursam yortu falan dinlemem. Baş üstüne efendim.'' Muhtar gitmek için kalktı ama Mihail Semyonich onu durdurdu. Bir şey söylemek ister gibi yüzünü gözünü buruşturdu. Ama nasıl söyleyeceğini bilemedi bir an. Biraz daha bocaladıktan sonra şunları söyleyiverdi. ''Bana bak, bu soyguncular benim hakkımda ileri geri konuşuyor biliyorum. Kim bana sövüyor, kim neler diyor hepsini bana anlatacaksın. Bu eşkıyaları bilirim. Hiçbiri çalışmayı sevmez. Yan gelip yatmaya, aylaklık etmeye bayılırlar ama. İşkembelerini doldurmaya, yoğurtlara da bayılırlar. Ama çift sürme zamanı geçecekmiş, ekim gecikecekmiş hiç düşünmezler. Kısacası git, konuşmalarını dinle. Kim neler diyor hepsini bana bildir. Bunları bilmem gerekiyor. Haydi git şimdi. Bana bak. Hiçbir şeyi gizlemeyecek, her şeyi anlatacaksın. Ona göre. Muhtar dönüp çıktı. Atına binip tarlaya köylülerin yanına gitti. Kahya'nın karısı kocasına muhtara söylediklerini duymuştu. Yanına gidip adama yalvarmaya başladı. Uysal, iyi yürekli bir kadındı. Elinden geldiğince kocasını sakinleştirmeye, köylüleri kollamaya çalışırdı. Bu kez de kocasına merhamet dilemeye koşmuştu işte. ''Mişenka, kocacığım,'' dedi. ''Şu kutsal günün yoğurtunun hatırına sana yalvarıyorum. İsa aşkına angaryaya koşma köylüleri.'' Mihail Semyonich karısının söylediklerini hiç aldırmadı. Sadece güldü. ''Anlaşılan epeydir sopa yemedin sen,'' dedi. ''O yüzden cesarete gelmişsin. Üstüne vazife olmayan işine karışıyorsun.'' ''Mişenka, canım, seninle ilgili kötü bir rüya gördüm. Gel beni dinle. Bırak şu köylüleri.'' ''Bana bak, anlaşılan iç yağını çok yiyince kırbaç işlemez sanıyorsun. Ayağını denk al.'' Çok kızan Mihail Semyonich hala yanan çubuğunu karısının ağzına yapıştırıp odadan kovdu ve yemek istedi. Börek etli lahana çorbası, kızarmış domuz, sütlü erişte, pelte, vişne likörü ve kekle mükellef bir ziyafet çeken Mihail Semyonich, karnı doyunca aşçı kadını çağırdı ve şarkı söylemeye zorladı. Kendisi de gitarını alıp ona eşlik etti. Mihail Semyonich'in keyfi yerine gelmişti. Gitarın tellerini tıngırdatıyor, aşçı kadına gülüyordu. Muhtar gelip selam verdi ve tarlalarda gördüklerini anlatmaya başladı. ''Ey, sürüyorlar mı? Yetiştirebilecekler mi? Neredeyse yarısından fazlasını bitirmişler. Boşluk var mıydı?'' ''Hiç görmedim. Korkudan gayet iyi sürüyorlar.'' ''Toprak nasıl peki?'' ''Tam tavında, yumuşacık. Haşhaş gibi un ufak oluyor dokununca.'' Muhtar sustu. ''Ya benim hakkımda ne düşünüyorlar? Söven var mı?'' Muhtar tereddüt ediyordu. Ama Mihail Semyonich her şeyi açıkça söylemesini emretti. ''Her şeyi anlat. Senin ağzından çıkmadılar ya, onların sözleri işte. Gerçeği söylersen ödül var. Ama onları korursan kamçıyı yersin. Hey Katyuşa, şuna bir kadeh vodka ver de cesaretini toplasın. Aşçı kadın muhtara vodka getirdi. Muhtar Kahya'ya kadeh kaldırıp içti. Dudaklarını sildi ve konuşmaya hazırlandı. Ne çıkar bunda diye düşündü. Methedilmemesi benim suçum değil ki. Öyle emrediyorsa gerçeği söylerim. Cesareti yerine gelmişti. Homurdanıyorlar Mihail Semyonich dedi. İyi de ne diyorlar söylesene. Biri Tanrı'ya falan inanmaz o dedi. Kahya güldü. Kim söyledi bunu? Hepsi söylüyor. İçine şeytan girmiş de diyorlar. Kahya yine güldü. Her kimse güzel demiş ama kim ne dedi ki tek tek söyle. Mesela Vaska ne diyor? Muhtar köylülerin isimlerini vermeyi düşünmüyordu ama Vasili'ye öteden beri düşmandı. En çok seven o Vasili. Ne diyor peki söyle yahu. Korkunç bir şey söylüyor. Feci bir ölümden kurtulamayacak diyor. Üçüncü ayrım sonu.